Ayrım 29, sayfa 743. Barışın son günü. İngiliz ve Fransız hükümetleri Almanlarla Polonyalıları karşılıklı görüşmeye razı ettiklerini sandılar ve Hitler'den çok şüphe ettikleri halde bütün güçleriyle bu görüşmeleri gerçekleştirmeye çalıştılar. İngiltere bu konuda çaba harcayanların başında geliyor. Fransa ise Berlin'de ve özellikle Varşova'da kendisini destekliyordu. İngiltere, Polonyalıları Hitler'in ultimatumunu kabul etmeye ve Ağustos'un 30'unda Berlin'e tam yetkili bir temsilci göndermeye zorlamıyor ve böyle bir isteği Halifax'ın Henderson'a çektiği telgrafta söylediği gibi tamamıyla gayrimakul buluyordu. Ama öte yandan da Albay Beck'ten Almanya ile görüşmeye hazır olduğunu vakit geçirmeden açıklamasını istiyordu. Halifax'ın 30 Ağustos gecesi geç vakit Varşova'daki elçisine çektiği telgrafta işte bu yazılıydı. Kennard, Henderson'ın Almanya'ya vermekte olduğu notanın muhteviyatını Beck'e bildirecek ve Britanya'nın Polonya'ya verdiği taahhütlere bağlı kalacağını kendisine temin edecekti. Ama Polonya'nın da Almanya ile karşılıklı görüşmelere girişmesinin önemini belirtecekti. Halifax telgrafında şöyle diyordu. Alman hükümetinin görüşmeye hazır olduğunu söylediği süre Polonya üzerinde çıkacak bir çatışmanın suçunu başkalarına yüklemek fırsatının gerek Almanya'daki iç durum ve gerekse dünya halk oyu bakımından çok önemli saymaktayız. Kennard gece yarısı Beck'i gördü. Polonya Dışişleri Bakanı hükümetine danışacağını ve 31 Ağustos günü öğle üzeri kendisine uygun bir cevap verileceğini vaat etti. Kennard'ın bu görüşmeyi anlatan raporu sabah saat 8'de İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Halifax rapordan memnun kalmadı. Öğle üzeri artık Ağustos'un son günüydü. Kennard'a bir telgraf çekti ve Kennard'ın Varşova'daki Fransız elçisiyle Fransız elçisi Leon Noel'di anlaşmasını ve Polonya hükümetine şu teklifi yapmasını istedi. Polonya hükümeti Alman hükümetine verdiğimiz son cevaptan haberdar edildiğini ve karşılıklı görüşme prensibi doğruladığını Alman hükümetine daha iyisi doğrudan doğruya olmazsa bizim kanalımızla bildirmelidir. Fransız hükümeti Polonya hükümetinin ses çıkarmamasından Alman hükümetinin yararlanacağı düşüncesindedir. Lord Halifax Polonyalı müttefikine hala güvenemiyordu ve son telgrafının üzerinden daha 2 saat geçmeden 1.45'te Kennard'a şu telgrafı çekti. Polonya hükümetinin karşılıklı görüşme prensibini kabul ettiğini göz önünde tutarak Alman hükümetinin bir teklifi varsa bu teklifi derhal incelenmek ve bir an önce başlanacak görüşmeler üzerinde tekliflerde bulunmak üzere hükümetine intikal ettirmeye hazır olduğunu Alman hükümetine bildirmesi hususunda Polonya elçisine derhal talimat verilmesini lütfen Polonya hükümetine bildirin ve tavsiye edin. Ama bu telgraf çekilmeden az önce Beck bir gece önce yapılan demarşa cevap vermiş, Polonya hükümetinin Almanya ile doğrudan doğruya karşılıklı bir görüş alışverişine hazır olduğunu İngiliz elçisine gönderdiği bir notada yazılı olarak bildirmiş ve Polonya'nın İngiliz tekliflerini kabul ettiğini söylemek üzere Ribbentrop'la bir görüşme imkanı aranması için Lipski'ye talimat verdiğini de ayrıca sözlü olarak bildirmişti. Kennard, Ribbentrop'un Alman tekliflerini sunması halinde Lipski'nin ne yapacağını Beck'e sorduğu zaman Dışişleri Bakanı Lipski'ye bu teklifleri kabul etmek yetkisinin verilmeyeceği çünkü eski tecrübelerin gösterdiğine göre bunun arkasından bir çeşit ultimatumun geleceği cevabını verdi. Önemli olan dedi Beck ilişki kurmaktı Görüşmelerin nerede, kiminle ve hangi temel üzerinde yapılacağı konusundaki ayrıntılar sonradan konuşulacaktı. Bir zamanların Nazi taraftarı Polonya Dışişleri Bakanı'nın sözünü ettiği geçmiş tecrübe pek boş bir düşünce değildi. Kennard Londra'ya çektiği telgrafa şunu da eklemeyi unutmadı. Berlin'e çağrılacak olursa elbette ki gitmeyecek. Çünkü Cumhurbaşkanı Haça'nın başına gelenlerle karşılaşmak niyetinde değil. Aslında Beck sözünü ettiği talimatı olduğu gibi Lipski'ye vermemişti. Polonya'nın İngiliz tekliflerini kabul ettiğini de söylememişti. Verdiği talimatta Polonya'nın İngiliz tekliflerini olumlu bir şekilde incelemekte olduğunu ve en geç birkaç saat içinde resmi bir cevap vereceğini Almanlara bildirmesini söylemişti. Lipski'ye verilen talimatta bundan daha başka şeyler de vardı ve Polonyalıların şifrelerini çözen Almanlar bunları biliyorlardı. Almanlar az sonra meydana çıkacak nedenlerden ötürü Berlin'deki Polonya elçisini kabul etmek istemiyorlardı. Artık çok geç kalınmıştı. Lipski öğleyin saat 1'de Varşova'dan gelen bir haberi bildirmek üzere Ribbentrop'tan bir randevu istedi. Bir iki saat bekledikten sonra Weizsäcker'den telefon geldi. Tam yetkili bir temsilci olarak mı yoksa başka bir yetkiyle mi geleceğini Alman Dışişleri Bakanı adına kendisinden sordu. Lipski son verdiği raporda cevabını şöyle anlatıyor. Bir elçi olarak hükümetimden aldığım bir bildiriyi sunmak üzere randevu istediğimi söyledim. Yeniden uzun bir bekleme başladı. Akşamüstü saat 5'te Ataliko Ribbentrop'u telefonla aradı ve kendisine Duce'nin acele bir dileğini iletti. Duce son bir çözülmeyi önlemek üzere gereken asgari temasın kurulabilmesini sağlamak amacıyla Führer'den Lipski'yi kabul etmesini rica ediyordu. Alman Dışişleri Bakanı Duce'nin dileklerini Führer'e ileteceğine söz verdi. İtalyan elçisinin Alman Dışişleri Bakanı ile yaptığı bu telefon konuşması o gün barışı korumak için yaptığı ilk konuşma değildi. Sabahleyin saat 9'da Roma'ya durumun çok tehlikeli olduğunu bildirmiş ve yeni bir şey yapılmadığı takdirde birkaç saat içinde savaşın başlayacağını haber vermişti. Mussolini ile Siano Roma'da baş başa vermişler, yeni bir iş olarak ne yapabileceklerini düşünmüşlerdi. İlk olarak Siano Halifax'a telefon etmiş, Hitler'e yağlı bir karşılık olarak Danzig'in verilmesi sağlanmadıkça Mussolini'nin bu işe karışmayacağını bildirmişti. İngiliz Dışişleri Bakanı bu dolmayı yutmamıştı. Siano'ya ilk yapılacak şeyin Lipski'nin aracılığıyla Almanlar ve Polonyalılar arasında karşılıklı ilişki kurulması olduğunu söylemişti. Ataliko saat 11.30'da Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Weizsäcker'i gördü ve kendisine şu haberi verdi. Mussolini Londra ile görüşmüş, Danzig'in geri verilmesini bir Alman-Polonya uzlaşmasının ilk şartı olarak ileri sürmüştü. Duce'nin barış planını geliştirmesi için belirli bir zamana ihtiyacı vardı. Bu arada Alman hükümeti Lipski'yi kabul edemez miydi? Lipski akşamüstü saat 6.15'te yani görüşmek için yaptığı müracaatın üzerinden 5 saatten fazla bir zaman geçtikten sonra Ribbentrop tarafından kabul edildi. Görüşme uzun sürmedi. Elçi bütün yorgunluğuna ve sinirliliğine rağmen ağırbaşlı davrandı. Nazi Dışişleri Bakanı'na yazılı bir bildiri okudu. İngiliz hükümeti dün gece Polonya ve Alman hükümetleri arasında doğrudan doğruya görüşme imkanını araştırmak amacıyla Alman hükümetiyle görüş alışverişi yapılması konusunu hükümetine bildirmiştir. Polonya hükümeti İngiliz teklifini olumlu bir şekilde incelemektedir ve önümüzdeki birkaç saat içinde bu teklife resmi cevabını verecektir. Lipski'nin sonraki ifadesi şöyledir. Bu bildiriyi saat 1'den beri sunmaya çalıştığımı sözlerime ekledim. Ribbentrop kendisinin görüşmelere yetkili bir temsilci olarak mı geldiğini sorması üzerine elçi kendisine şimdilik Yalnız az önce okuduğu yazıyı vermesi hususunda talimat aldığını söyledi ve bildiriyi Dışişleri Bakanı'na verdi. Ribbentrop, Lipski'nin tam yetkili bir temsilci olarak geldiğini sanmıştı. Bunu söylediği zaman elçi böyle bir yetkisi bulunmadığını bir daha belirtince görüşmeye son verildi. Ribbentrop durumu Führer'e anlatacağını söyledi. Lipski sonradan verdiği raporda sözlerini şöyle bitiriyor. Elçiliğe dönünce Varşova ile görüşme imkanını bulamadım. Almanlar telefonumu kesmişlerdi. Weizsäcker ile Ribbentrop'un görüşme yetkisi konusunda elçiye soru sormaları sadece resmi kayıtları düşünmelerinden ileri geliyordu. Çünkü Varşova'nın bildirisi öğle üzeri Lipski'ye geldiğinden beri Almanlar elçinin kendi isteklerine uygun bir şekilde tam yetkili olarak görüşmeye gelmeyeceğini biliyorlardı. Varşova'dan gelen telgrafın şifresini hemen çözmüşlerdi. Telgrafın bir kopyası Göring'e gönderilmiş, o da telgrafı Dahlerus'a göstermişti. Sonra da acele Henderson'a götürmesini söylemişti. Nürnberg'deki duruşma sırasında Göring'in anlattığına göre niyeti Polonya'nın ne kadar inatçı bir tutumu olduğunu çarçabuk İngiliz hükümetine bildirmekti. Göring duruşmada Lipski'ye verilen gizli talimatı da yargıçlara okudu. Talimatta her ne surette olursa olsun resmi görüşmelere girişmeden kaçınması, tam yetkisi bulunmadığını belirtmesi, yalnızca hükümetinin resmi bildirisini sunma yetkisi bulunduğu üzerinde direnmesi elçiden isteniyordu. Feldmarşal Nürnberg'de verdiği ifade sırasında Polonya'nın Hitler'in son barış teklifini de sabote ettiğine ve kendisinin savaşı istemediğine ve önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığına yargıçları boş yere inandırmaya çalıştı. Ama verdiği ifadenin doğruluk derecesi Ribbentrop'un ifadelerindeki doğruluk derecesinden pek farklı değildi. Ve Göring'in 31 Ağustos günü akşamı saat 6.15'te Lipski'nin Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı ziyaretten sonra Hitler'in ertesi gün istilaya karar verdiği şeklindeki iddiası da bu yalanların başka bir örneğiydi. Gerçek büsbütün başkaydı. Yorgun ve bitkin diplomatlarla onları yöneten sinirleri bozuk devlet adamlarının 1939 Ağustos'un son günü öğleden sonra ve akşamüstü yaptıkları bütün bu çırpınmalar aslında yalnızca havanda su dövmekti. Bütünüyle yararsız ve Almanlar bakımından bütünüyle ve bile bile aldatıcıydı. Çünkü 31 Ağustos günü saat 00:30'da Lord Halifax'ın Polonyalılardan daha uzlaşıcı bir tutum almalarını istemesinden, Lipski'nin Ribbentrop'a randevu için müracaat etmesinden, Almanyalı'nın Polonya'ya yaptıkları yumuşak tekliflerin açıklanmasından ve Mussolini'nin bu işe karışmayı kararlaştırmasından önce Hitler son kararını vermiş ve dünyayı savaşların en kanlısına sürükleyecek olan kesin emri çıkartmıştı. Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı. Çok gizli. Berlin, 31 Ağustos 1939. Savaşın yönetilmesi üzerine bir sayılı emir. 1. Doğu sınırında Almanya için dayanılmaz olan durumun barışçı yollarla düzeltilmesini gerektiren siyasi imkanlar artık ortada kalmamıştır. Bundan ötürü zor yoluyla bir çözüme gitmeye karar verdim. Aslında da altı çizilmiştir. Polonya hücumu beyaz durum gereğince yapılmış olan hazırlıklara göre ordu konusunda, bu arada ordunun düzenini hemen hemen tamamlamış olmasından doğan sonuçlar göz önünde tutularak uygulanacak ayarlamalarla yürütülecektir. Görevlerin dağılımı ve harekatın amacı değişmemiştir. Hücum tarihi 1 Eylül 1939. Hücum zamanı sabah saat 4.45, kırmızı kalemle yazılmıştır. Tespit edilmiş olan bu zaman Gdynia, Danzig Körfezi ve Dirschau Köprüsü harekatına da uygulanacaktır. 3. Batıda çarpışmaların sorumluluğunu tamamıyla İngiltere ve Fransa'ya bırakmak çok önemlidir. Şimdilik önemsiz sınır bozmalar yalnızca mahalli hareketlerle karşılanacaktır. Kendilerine teminat vermiş olduğumuz Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'nin tarafsızlığına titizlikle saygı gösterilecektir. Karada Alman batı cephesi sınırı açıkça izin olmadan geçilmeyecektir. Denizde aynı şey böyle sayılabilecek bir savaş hareketine ya da faaliyetine de uygulanacaktır. Yazının kenarında bulunan şu not, emirde güdülen iki yanlı amacı çok iyi belirtmektedir. Böylelikle Atlantik'teki kuvvetler şimdilik bekleme durumunda kalacaklardır. 4. İngiltere ile Fransa'nın Almanya'ya karşı çarpışmaya gelmesi halinde batıdaki Wehrmacht kuruluşlarının görevi kuvvetlerini olabildiği kadar tutmak ve böylece Polonya'ya karşı girişilen harekatın zaferle sonuçlanmasından sonra doğacak şartları sürdürmek olacaktır. Düşman kuvvetleri ve askeri iktisadi kaynakları bu sınırlar içinde kalmak şartıyla olabildiği kadar hasara uğratılacaktır. Hücuma geçmek emirlerini ben tamamıyla kendime saklıyorum. Ordu batı duvarını tutacak ve batılı kuvvetlerin Belçika ve Hollanda topraklarını ihlal ederek kuzeyden sarkmalarını önleyecek tedbirler alacaktır. Donanma başlıca İngiltere'ye yönelmiş olarak ticaret gemilerine karşı savaş yürütecektir. Hava kuvvetleri ilk olarak Fransız ve İngiliz hava kuvvetlerinin Alman ordusuna ve Alman Lebensraum'una hücumunu önleyecektir. İngiltere'ye karşı savaş yürütülürken Luftwaffe'nin İngiltere'yi denizden gelecek maddelerden, silah sanayinden yoksun kılacak ve Fransa'ya asker göndermesini önleyecek şekilde kullanılması için gereken hazırlıklar yapılacaktır. Toplu halde bulunacak olan İngiliz donanmasına özellikle savaş gemileriyle uçak gemilerine karşı etkili hücum fırsatları kollanacaktır. Londra'ya hücum emrini ben kendime saklıyorum. İngiliz topraklarına karşı hücuma geçilmesi için hazırlıklar yapılacak, yetersiz kuvvetlerle elde edilecek parça parça başarılardan kesin olarak kaçınılacaktır. Adolf Hitler. Demek ki Hitler ertesi gün şafakla birlikte Polonya üzerine hücuma geçilmesi emrini 31 Ağustos günü öğle üzeri resmen ve yazılı olarak vermiş bulunuyordu. Bu ilk savaş emrinden anlaşılacağı gibi İngiltere ile Fransa'nın ne yapacaklarını o sırada pek bilmiyordu. Başlangıçta onlara karşı hücuma geçmekten kaçınacaktı. Düşmanca bir harekete giriştikleri takdirde bu hareketlerini karşılamaya da hazırdı. Halder'in 28 Ağustos tarihinde defterine yazdığı gibi İngiltere, Polonya'ya verdiği söze bağlı kaldığını gösteren bir takım hareketlerde bulunabilir ve bir savaş oyunu oynayabilirdi. Eğer böyle olursa o zaman Führer buna gücenmeyecekti de. Nazi diktatörü yalnız kararını herhalde Ağustos'un son günü saat 12.30'dan az önce vermişti. Çünkü Halder bir gün önce General von Brauchitsch'in yaveri Yarbay Kurt Siewert'in aldığı bir haberi güncesine şöyle geçirmişti. 1 Eylül sabahı saat 4.30'da hücuma geçilecek şekilde hazırlanacak. Londra'daki görüşmeler ertelemeyi gerektirirse o zaman hücuma 2 Eylül'de geçilecek. Böyle olursa durum size yarın öğleden sonra saat 3'te bildirilecek. Führer ya 1 ya da 2 Eylül. 2 Eylül'den sonra iş yok. Çünkü sonbahar yağmurları başlayacaktı. Ya hemen hücuma geçilecek ya da hücumdan büsbütün vazgeçilecekti. 31 Ağustos günü sabahın çok erken saatlerinde Hitler'in Polonya temsilcisini hala beklediğini söylediği sıralarda Alman ordusu emri almıştı bile. Jodl sabahleyin saat 6.30'da şunu yazmış güncesine. Başbakanlıktan gelen habere göre 1 Eylül için hücum emri verilmiş. Saat 11.30'daki yazısı. General Stülpnagel hücum zamanının 4.45 sabah saat 4.45 olarak tespit edildiğini söylüyor. Batı müdahalesinin önleyemeyeceği söyleniyor. Buna rağmen Führer hücuma geçmeye karar verdi. Bir saat sonra da bir sayılı resmi emir çıkarılıyor. Hatırlıyorum, Berlin'de o gün korkulu bir hava vardı. Herkes sersem sersem dolaşıyordu sokaklarda. Weizsäcker sabahleyin 7.25'te komplocılardan Ulrich von Hassel'e telefon etmiş ve hemen gelmesini kendisinden istemişti. Devlet sekreteri için son bir umut vardı yalnızca. Henderson, Lipski ile hükümetini hemen bir Polonyalı temsilci göndermeye ya da hiç olmazsa göndermek istediğini açıklamaya kandırmalıydı. İşi gücü olmayan Hassel, dostu Henderson'ı ve aynı zamanda Göring'i bunu söylemek için göremez miydi? Hassel istenileni yapmaya çalıştı. Henderson'ı iki kere, Göring'i de bir kere gördü. Ama bir zamanların diplomatı ve şimdinin Nazi düşmanı, olayların bu çeşit ufak tefek çabaları açtığının farkında değildi galiba. Kendisinin, Weizsäcker'in ve barış isteyen bütün iyi Almanların, elbette ki Alman şartlarına göre, durumu hala kavrayamadıklarını da göremiyordu. Çünkü 31 Ağustos'ta Hitler'le Polonyalılardan birinden biri pes etmedikçe savaş çıkacağını artık hepsinin bilmesi gerekiyordu. Buna rağmen Hassel de o gün güncesine yazdığı yazıdan anlaşıldığına göre Polonyalıların pes diyeceğini ve Avusturyalılarla Çeklerin izledikleri aynı uğursuz yola gireceğini umuyordu. Henderson, asıl zorluğun Almanların kullandıkları usullerden ileri geldiğini, Almanların Polonyalıları yaramaz çocuklar gibi yola getirmeye çalıştıklarını söylemek istediği zaman, Hassel, Polonyalıların hiç ses çıkarmamalarına da itiraz edebileceğini söyledi. Her şeyin Lipski'nin sorular sormak için değil, görüşmeye yanaştığını açıklamak için ortaya çıkmasına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Hassel bile uydurma Nazi suçlamalarından sonra ani bir hücum tehdidi altında bulunan Polonyalıların soru sormaya hakları olmadığı kanısındaydı. Eski elçi sonunda savaşın çıkması konusundaki sonuçlarını özetledi ve Hitler ile Ribbentrop'u batılı devletlerle savaş tehlikesini bile bile göze aldıklarından ötürü suçlamasına rağmen sorumluluğun çoğunu da Polonyalılara ve dahası İngilizlerle Fransızlara bile yükledi. Polonyalılar kendilerine özgü gururlarıyla ve Slavlara özgü amaçsız davranışlarıyla İngiliz ve Fransız desteğinden emin olarak savaşı önlemek için önlerine çıkan bütün fırsatları kaçırdılar diye yazıyor Hassel. Hitler'in bütün isteklerine teslim olmaktan başka hangi fırsatı kaçırdılar diye sorabilir insan. Hassel yazısına bir de şunları ekliyor. Londra'daki hükümet barıştan tam son günlerde vazgeçti ve bir çeşit ne halleri varsa görsünler tutumu aldı. Fransa'da yalnızca daha büyük bir duraksamayla aynı aşamalardan geçti. Mussolini savaşı önlemek için elinden geleni yaptı. Hassel gibi okumuş, kültürlü ve tecrübeli bir diplomat bu kadar aptalca düşünürse Hitler'in Alman halkını nasıl toptan aldattığına hiç şaşmamalı. Barışın son günü akşama doğru bütün bu çabalara garip bir şekilde ara verildi. O gün ne kadar önemli kararların alındığını düşünülecek olursa, ertesi gün şafak vakti Polonya'ya karşı hava harekatına başlayacak olan Alman Hava Kuvvetleri Başkomutanı'nın o gün başını kaşıyacak vakti yoktu sanılır. Oysa durum tam tersiydi. Dahlerus, Göring'i alarak Hotel Esplanade'a öğle yemeğine götürmüş, orada kendisine bol bol yemek ve içki ikram etmişti. Yemekte içtiği konyak Göring'in o kadar hoşuna gitmişti ki otelden ayrılırken iki şişe de yanına almıştı. Dahlerus, Fert Marşal'ın keyfinin yerine geldiğini görünce Henderson'ı bir görüşme yapmaya davet edeceğini söylemişti. Göring, Hitler'den izin aldıktan sonra Dahlerus'un isteğini yerine getirdi. Henderson ile Forbes'u akşam saat 5'te evine çaya çağırdı. Dahlerus'un anlattığına göre Henderson'ın Final Report'unda ya da kitabında Dalia Rus'un adı geçmiyor. Kendisi Hollanda'da Almanya adına bir Polonya temsilcisiyle buluşmasını Göring'e teklif etmiş ve Henderson da bu teklifi Londra'ya bildireceğine söz vermişti. Ama İngiliz elçisinin Final Report'unda bu çay görüşmesinin hikayesi başka. Göring, Polonyalıların yaptıkları haksızlıkları, Herr Hitler ile kendisinin İngiltere ile dost geçinmek istediklerini 2 saat durmadan anlattı. Sonuçsuz bir görüşmeydi bu. Benim genel izlenimim şuydu ki bu görüşme İngilizleri Polonyalılardan ayırmak için düzenlenmiş son ama umutsuzca bir çabaydı. Böyle bir zamanda bana bu kadar vakit ayırmasını ben hiç hayra yormadım. Harekat için gereken her şey son ayrıntısına kadar tespit edilmiş olmasaydı böyle bir zamanda benimle görüşmek için zaman ayırmazdı. Bu garip çay ziyafetinin 3. ve en hoş hikayesini de Forbes, Nürnberg'de Göring'in avukatı tarafından sorulan bir soruya cevap verirken anlatmıştı. Dostça bir hava vardı ama aslında olumsuz ve ağırdı. Göring elçiye şunları söylüyordu. Polonyalılar teslim olmazlarsa Almanya onları pire gibi ezecekti. Ve eğer İngilizler de savaş ilanına karar verirlerse buna çok canı sıkılacaktı. Ama bu hareket İngiltere'nin en kısa görüşlü hareketi olacaktı. Henderson kendi anlatışına göre geç vakit Londra'ya gönderilmek üzere bir rapor hazırladı. Ve raporda şunları yazdı. Artık olaylar teklifleri geride bıraktığı için bence yeni teklifler ileri sürmek büsbütün yararsızdır ve bizim son yapabileceğimiz şey kuvvete karşı kuvvetle karşı koyma konusundaki değişmez kararımızı göstermekten ibarettir. Henderson böyle bir rapor yazmış olabilir ama ertesi gün öğleden sonra 3.45'e kadar yani Almanların Polonya'ya saldırmalarından aşağı yukarı 12 saat sonraya kadar Londra'ya böyle bir rapor gönderilmemişti. Rapor çarpışmaların başladığını sanki telefonla Londra'ya bildirir gibi birbiri ardına çekilen telgraflarla verilmişti. Raporda ayrıca şöyle deniyordu. Almanlarla Polonyalılar arasındaki karşılıklı güvensizlik o kadar tamdır ki burada yapacağım herhangi bir teklifin yararlı bir şekilde kabul edileceğini sanmıyorum. Çünkü olaylar böyle bir teklifi yeniden geride bırakacak hem izlenen metotlar yüzünden hem de şeref ve haysiyet bakımından hiçbir yere götürmeyecektir. Son umut bizim bakımımızdan kuvvete kuvvetle karşı koymak konusundaki değişmez kararımızdır. Sir Neville Henderson artık iyice hayal kırıklığına uğramıştı. Doymak bilmeyen Nazi diktatörünü yatıştırmak için harcadığı bütün çabalara rağmen kendi deyimiyle Almanya'daki görevi, misyonu başarısızlığa uğramıştı. Doymak bilmeyen Nazi diktatörünü yatıştırmak için harcadığı bütün çabalara rağmen kendi deyimiyle Almanya'daki görevi başarısızlığa uğramıştı. Berlin'de son derece kör, kişisel bir diplomasi izlemiş olan bu dar görüşlü, kibar İngiliz, boş umutlarının ve kısır planlarının birden yıkıldığını görünce elinden geldiğince dayanmaya çalıştı. Ve ertesi gün yani savaşın ilk günü tipik ve inanılmaz bir gaf daha yaptı. Ama sonunda çok eski zamanlardan gelen bir gerçeği de anlamaya başladı. Son yazısında söylediği gibi bazı zamanlarda ve durumlarda kuvvete kuvvetle karşı konulmalıydı. Bu bölümü okuyan dostlar yazarın Henderson konusunda tarafsız olmadığını ileri sürdükleri için Berlin'deki İngiliz elçisinin başka bir gözle de görülmesi gerekmektedir. İngiliz tarihçisi Sir L.B. Namiye Henderson'ı şöyle özetliyor. Kendini beğenmiş, boş, inatçı, önceden saplandığı fikirlere kuvvetle bağlı olan Henderson, göndermiş olduğu inanılmaz sayıdaki uzun telgraflarda, haberler ve mektuplarda hep aynı yanlış fikirleri ve görüşleri 100 kere tekrarlamış durmuştur. Tehlikeli derecede kalın kafalı olan ve zararı dokunmayacak kadar da aptal olan Henderson, Home nefast olduğunu ispat etmiştir. Namie in Nazi Era sayfa 162. 31 Ağustos günü akşamı Avrupa'nın üzerine karanlık çökerken ve 1,5 milyon Alman askeri de şafakla birlikte hücuma geçmek üzere Polonya sınırlarındaki son mevzilerine doğru ilerlerken artık Hitler'in yapacağı bir tek şey kalmıştı. Alman halkını saldırgan bir savaşın yaratacağı sarsıntıya hazırlamak için bir propaganda düzenbazlığına başvurmak. Halk Hitler'in Göbels ve Himmler'in yardımıyla ustaca uyguladığı işleme alışmıştı. Bunu arıyordu. Ben o sabah Berlin sokaklarında gezdim. Basit halkla konuştum. Sonra da günceme şunu yazdım. Herkes savaşa karşı. Halk açık açık konuşuyor. Savaşa bu kadar karşı olan bir ülkenin halkı nasıl olur da büyük bir savaşa girebilir? Nazi Almanya'sında o kadar çok tecrübem olmasına rağmen hala bu çocukça soruyu soruyordum. Hitler çok iyi biliyordu bu sorunun cevabını. Savaşı başlatmak için gereken propaganda nedenini yaratmayı bir hafta önce Bavyera dağlarındaki köşkünde generallerine vaat etmemiş miydi? Bu nedenin doğru olup olmadığını düşünmelerini onlara söylememiş miydi? Zaferi kazanandan doğruyu söyleyip söylemediği sonra sorulmaz demişti onlara. Savaşı açarken ve savaşa girerken önemli olan hak değil zaferdir. Gördüğümüz gibi Führer'in Polonya'ya yaptığı barış tekliflerini bütün Alman istasyonları gece saat 9'daki yayınlarında vermişlerdi. Radyoda okunduğu sırada bu teklifler bu zavallı aldatılmış gazeteciye de makul göründü. Hitler'in bu teklifleri Polonyalılara sunmamış olduğu, dahası belirsiz ve resmi olmayan bir şekilde ve 24 saatten daha az bir zamanda İngilizlerin de bunlardan haberdar olmadıkları kimsenin aklına gelmedi. Gerçekten de şansölye hükümetinin barışı korumak için bütün diplomatik yollara başvurduğunu uzun bir açıklama yaparak anlatırken elbette ki Göbels'in yardımıyla yalancılık hünerinin bütün ustalıklarını gösteriyordu. 28 Ağustos'ta demişti, İngiliz hükümeti Almanya ile Polonya arasında aracılık yapmayı teklif ettikten sonra Alman hükümeti şu cevabı vermişti. Polonya hükümetinin bir anlaşmaya varmak istediği konusu şüpheli olmasına rağmen Alman hükümeti barışın çıkarı için İngiliz aracılığını ya da teklifini kabul etmeye hazırdı. Bir felaket önlenebilecekse hemen ve vakit geçirmeden harekete geçilmeliydi. 30 Ağustos akşamına kadar Polonya hükümetinin tayin ettiği birini, bu kimse yalnız konuşmaya değil aynı zamanda görüşmelere girişmeye ve bu görüşmeleri sonuçlandırmaya da yetkili olmak şartıyla kabule hazır olduğunu bildirdi. Alman hükümetinin anlaşmaya hazır olduğu üzerindeki teklifini aldığı ilk cevap, yetkili bir kimsenin buraya geleceğini bildiren bir açıklama yerine Polonya'nın seferberlik yaptığı haberi oldu. Alman hükümetinin yalnız görüşmelere başlamak istediğini durmadan belirtmekle yetineceği umulamazdı. Polonyalılar yalnızca boş ve kaypak laflarla, anlamsız bildirilerle vakit geçirirlerken bunu yapmaya fiilen de hazır olması gerekirdi. Bu sırada Polonya elçisinin yaptığı bir demarş sonucunda elçinin ne tartışmaya ne de karşılıklı görüşmeye girmek için tam yetkisi olmadığı anlaşılınca Polonyalıların amacı bir daha ortaya çıkmış oldu. Führer ve Alman hükümeti böylelikle Polonyalı görüşmecinin gelmesini 2 gün boş yere bekledi. Bu durum karşısında Alman hükümeti tekliflerini bu sefer de reddedilmiş saymakta ve bu tekliflere İngiliz hükümetine de bildirilen şekliyle dürüst, iyi ve uygulanabilir gözüyle bakmaktadır. Hitler'le Göbels iyi bir propagandanın etkili olabilmesi için sözden başka şeylerin de gerektiğini tecrübeleriyle öğrenmişlerdi. Bir takım olayların yaratılması gerekiyordu. Bu olaylar uydurma da olabilirdi. Alman halkını Führer'in yaptığı yumuşak barış teklifinin Polonyalılar tarafından reddedildiğine inandırdıktan sonra yazar böyle olduğuna kendi kişisel yaşantısıyla tanıktır. Şimdi sıra Almanya'nın değil Polonya'nın ilk olarak hücuma geçtiğini ispat edecek bir olay icadına gelmişti. Hatırlanacağı gibi Almanlar Hitler'in yönetiminde işin bu karanlık yanına da çok önceden hazırlanmışlardı. Aydın SS subayı canavar Alfred Naujox, Polonya sınırında Gliwice'deki Alman radyo istasyonuna uydurma bir Polonya hücumu düzenlemek üzere 6 günden beri orada bekliyordu. Plan bir daha gözden geçirilmişti. Polonya askerlerinin elbiselerini giymiş SS'ler ateş edecekler ve ilaç verilmiş toplama kampı mahkumları da yerde zayiat şeklinde ölü olarak yatacaklardı. İşin bu tatlı yanına yukarıda gördüğümüz gibi iyi bir ad da bulunmuştu. Konserveler. Çeşitli uydurma Polonya taarruzları yapılacaktı. Ama asıl taarruz Gliwice'deki radyo istasyonuna yöneltilecekti. Naujox, Nürnberg'de verdiği ifadede şöyle diyor. 31 Ağustos günü öğleyin Heydrich'ten hücum parolasını aldım. Hücum akşamleyin saat 8'de yapılacaktı. Heydrich şunu da söylemişti. Bu hücumu gerçekleştirmek üzere gereken konserveleri Müller'den iste. Dediğini yaptım ve Müller'den adamı radyo istasyonuna vermelerini istedim. Adamı aldım ve istasyonun kapısı önüne yatırdım. Canlıydı ama kendisini bilmiyordu. Gözlerini açmaya çalıştım. Canlı olduğu gözlerinden belli olmuyordu. Yalnızca soluyordu. Kurşun yaralarını görmedim ama yüzü bir hayli kan içindeydi. Üzerinde sivil elbise vardı. Radyo istasyonunu emredilen şekilde ele geçirdik ve alarm verici cihazla 4 dakika süren bir konuşma yaptık. Polonya diliyle yapılacak konuşmanın ana çizgisini Heydrich Naujox'a bildirmişti. Konuşmada Almanlara karşı ağır sözler söylenmiş ve Polonyalıların hücuma geçtiği bildirilmişti. Birkaç el tabanca attık ve ayrıldık. Hitler Gliwice hücumunu ertesi gün Reichstag'da yaptığı konuşmada kullandı. Ribbentrop'la Weizsäcker ve öteki dışişleri memurları da bu olayı Alman saldırısını haklı göstermek için yaptıkları propagandalarda kullandılar. New York Times ile öteki gazeteler de 1 Eylül 1939 sayılarında bu ve buna benzer olayları yazdılar. Burada yalnız şunu söyleyebiliriz. Abwehr'den General Lahusen'in Nürnberg'deki ifadesine göre o gece uydurma hücum sırasında giyilmiş olan bütün asker elbiseleri kendi deyimiyle ortadan kaldırıldı. O gece Berlin dünyadan büsbütün kopmuştu. Yalnızca Führer'in Polonya'ya yaptığı teklifi ve Polonyalılar tarafından Alman toprağına yapılan hücumu bildiren haberler veriliyor. Radyoda bu konuda yayınlar yapılıyordu. Varşova, Londra ve Paris'le telefonla konuşmak istedim. Bu başkentlerle konuşmaların kesilmiş olduğunu söylediler. Berlin'de ise hayat ilk bakışta normal gibi görünüyordu. Paris ve Londra'da olduğu gibi kadınlar ve çocuklar şehirden çıkarılmamış, öteki başkentlerde yapıldığı söylenen şekilde vitrinlerin önlerine kum torbaları yığılmamıştı. Ben 1 Eylül sabahı saat 4'e doğru son radyo yayınını da daha yaptıktan sonra radyo evinden Adlon Oteli'ne otomobille döndüm. Yollarda kimseler yoktu. Evler karanlıktı. Halk uykudaydı ve belki de bildiğim kadar durumun düzeleceğini, barışın süreceğini umarak uyuyorlardı. Hitler de bütün gün tam formundaydı. Halder güncesine 31 Ağustos günü akşam saat 6'da şunu yazmış. Führer sakin, çok iyi uyudu. Batıda şehirlerin boşaltılması kararına karşı geldiğine göre Fransa ile İngiltere'nin harekete geçmeyeceklerini umuyor. O gün Hitler Fransa'da Antibes'te bulunan Windsor Dükü'ne şu telgrafı çekmeye de vakit buldu. Berlin, 31 Ağustos 1939. 27 tarihli telgrafınıza teşekkür ederim. İngiltere'ye karşı tutumumun ve halklarımız arasında yeni bir savaşın çıkmasını önlemek konusundaki isteğimin değişmez olarak kalacağından emin olabilirsiniz. Alman-İngiliz ilişkilerinin gelecekte gelişmesi konusundaki isteğimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği İngiltere'ye bağlıdır. Adolf Hitler. Ele geçen Alman belgelerinde eski İngiliz kralının adı ilk olarak geçiyor ama daha da geçecektir. Dolayısıyla bir süre daha ileride görebileceğimiz gibi Windsor Dükü Hitler'in ve Ribbentrop'un bazı hesaplarında oldukça önemli yer tutacaktır. Nazi düşmanı komplocuların başlarından OKW Abwehr şefi Canaris ise çok üzgündü. Canaris'in çevresinde bulunanların diktatörü devirmeye ve böylece savaşı önlemeye yemin ettikleri sanılırken içlerinden bir komplocu çıkıp da Hitler'in Almanya'yı savaşa sürüklediği bir sırada harekete geçmek zamanının geldiğini düşünmemişti. Akşama doğru Canaris, Albay Gisevius Oster'i OKW komutanlığına çağırdı. Alman askeri gücünün beyni yerinde olan bu merkez harıl harıl çalışıyordu. Canaris, Gisevius'u koridorun loş bir köşesine çekti. Heyecandan boğulur gibi, "Almanya'nın sonu geldi," dedi.